Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Her zaman olduğu gibi yine dop dolu bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Microsoft cephesinden Windows 10'un mobil versiyonu tutacak mı tutmayacak mı derken geçtiğimiz haftalarda Lumia satışlarının çok beklendiği gibi olmadığını görmüştük. Önceki senelere göre Microsoft tarafında belli bir satış kaybı vardı.
Kaldı ki yeni cihazlarda piyasada.
Yeni cihazlarda piyasada Lumia 950 serisi. Şimdi ise Microsoft'un mobil bölümünden bir miktar daha çalışanı işten çıkaracağı konuşuluyor.
Evet, zaten aslında biz yıllardır söylüyoruz. Henüz daha bir şey olmaz bu platformdan beklemek lazım diye. Ama bekleyenlerin üzdü.
Evet.
Çünkü Windows 10 da yine bekleneni veremiyor. Görünen o. Çünkü editörlerin genel olarak söylediği şey şu. Cihazlar güzel, iyi bir donanım var ama yazılım ne yazık ki hala eksik.
Yani ben de o cihazları hem lansmanda hem de Amerika'da daha önce kullanmış birisi olarak belli süreler kapsamında olsa bile şunu söyleyebilirim. Hakikaten şöyle bir durum söz konusu. Cihazlar mekanik olarak güzel cihazlar. Hani Nokia'nın geleneği belli oranda devam ediyor. Ben daha önce çektiğim videoda şunu eleştirmiştim. Nokia'nın malzeme kalitesi birebir korunmasa da, çünkü Amerikalı şeydir genelde, Avrupalı gibi bakmaz. Kârı arttırabilmek için maliyeti nereden kısabileceğini iyi araştırır. Ama iyi bir paket, iyi bir kamera, yüksek performanslı işlemci gibi bileşenlerle bir Android telefon olsaydı bugün amiral gemisi diyebileceğimiz üst seviyeye yarışan telefonlar olurdu. Ama Windows 10 tarafında şöyle bir sıkıntı var. Bir işletim sistemi var. Lumia 950'de var ama dünyanın geri kalanında beta. Sürede güncellenmeye devam ediyor. Yani biz böyle daha önce böyle bir işletim sistemi stratejisi görmemiştik açıkçası. İnsanlar dolayısıyla soğuk kaldılar mevzuya. Şimdi çalışanların çıkartılması ile ilgili bazı bilgiler var. Hani bunun binlerce kişi olmayacağı ama belli adetle düzinelerce olacak ki biz buradan birkaç yüz kişi öngörüsünde bulunabiliriz. Ve bunun daha ziyade Nokia satın almasından sonra Nokia zamanında olan ama Microsoft içerisinde olmayan bazı departmanlardan olacağı. Yani bazı örneğin çok özel pazarlama birimlerinden olacağı söyleniyor ve farklı ülkelerden olacağı konuşuluyor. Umuyoruz ki Türkiye'deki operasyondan bir çalışan kaybolmaz. Oradaki arkadaşlarımız işlerinden olmazlar. Ama belli miktarda çalışan çıkacak. Bazı başka bilgiler daha var. Örneğin Steve Ballmer da geçtiğimiz hafta Microsoft'u eleştirdi. Ama eleştirirken biraz nazik bir eleştiri oldu bu. Şunu söylüyor konuşmasının başında. Ben zaten diyor Satya Nadella ile diyor yılda birkaç kere bir yere geliyorum. Gelmek zorundayım. Çünkü şirketin en büyük hissedarı aynı zamanda Bill Gates'le birlikte. Ama diyor şu anki gidişat diyor mobil tarafta yanlış diyor. Microsoft'un doğru bir mobil rota çizmesi gerekiyor kendisine.
Kendi döneminde atılmış adımlar devam ediyor. Neresi yanlışmış ben de onu
anlamadım.
Yani
Nokia satın alması onun zamanında gerçekleşti. Şimdi tabii onun elinde bazı güçlü argümanlar var. 15 milyar dolar geliri olan bir şirketi almış 70-80 milyar dolarlık bir şirket haline getirmiş. Ama tabii şeyleri görmüyor bunları söylerken. Windows Vista'daki ciddi sıkıntılar ve daha sonrasına gelen bazı diğer sıkıntılar ama en nihayetinde diyor ki aslında eleştirisi yanlış bir eleştiri değil. Microsoft'un doğru bir mobil rota bulması lazım kendisine şeklinde. Bir de son olarak Surface telefon olacak mı olmayacak mı onunla ilgili bir detay var. Microsoft'ta yakın kaynakların dediğine göre bu yılın ikinci yarısında Surface serisi bir telefon göreceğiz biz ama bu telefonun böyle süper yüksek uçan kaçan donanımlı bir telefondan ziyade özellikle tasarımın ön plana çıkacak ki yani Surface 4 tableti düşünüyorum. Onun metalik bir kasada o çizgilerle bir telefon olarak gelmesi gerçekten heyecan verici bir cihaz olarak ortaya çıkabilir ama bu telefonun sahip olduğu özelliklerle beraber kurumlara hitap edeceği söyleniyor. Yani sağlıyorum Snapdragon 650 bir telefon çıkabilir karşımıza ve 3000 lira fiyatla. Çünkü kurumlara söz konusu olacağı maliyetler yüksek oluyor ister istemez ve içerisinde de Microsoft'un bulut tabanlı servisleri, ofis uygulamaları falan gelecektir diye tahmin ediyorum ama son kullanıcı tarafında bir yeni nefese ihtiyaçları var açıkçası.
Yeni nefes bir de masaüstünde bile Windows 10 tam oturmuş değil. Bak
değil.
Yeni nesil bir Ultrabook kutusundan çıkartıyorsunuz, masaya koyuyorsunuz. Onda bile bin türlü sorunla beraber açılıyor makine. 3800 piksel aynen çözünürlükte işte ekranlarla geldi. Hala da işletim sistemi o çözünürlüğe hazır değil.
Yani orada hani aslında şeyi de atlamamak gerekiyor. Biz akıllı telefonla konuşurken hep şunu söylüyoruz ya. Apple ekosisteminin en büyük avantajı hani konsollarda olduğu gibi cihazı kendin yapıyorsun. Bir cihaz var. Yazılımı kendin yapıyorsun. O yazılımı o cihaz için yapıyorsun. Android tarafına bakıyorsun. Binlerce cihaz var. Farklı üreticilerin yaptığı. Hepsinin farklı özelliği var. Windows ortamı da biraz öyle. Farklı cihazlar var. Farklı çözünürlüklerde vesaire falan filan ama gidişat hep kötü oldu. Yani Windows 7'den 8'e geçtiğimizde hep bir sıkıntılar atlatmak zorunda kaldık. Şimdi ona bakıyorsun. Evet modern donanımlara destek veriyor. Daha teknolojik, daha hızlı çalışan bir işletim sistemi ama yepyeni bir Ultrabook açıyorsun. Tarayıcısında ayrı bir dert var.
Evet,
işte bilmem nasıl başka bir dert var. Microsoft tarafına bakıyorsun. Windows 10'da son dönemdeki en büyük yenilik şu olmuş. Verdikleri update'lerde artık neleri düzelttiklerini açıklayacaklarmış. Yani hani bu doğru bir metodoloji değil bence.
Ne yazık ki değil. Umarız düzelirler. Çünkü birçok Windows kullanıcısı var telefonda. Ve zaten dizüstü bilgisayarlar ve bilgisayarlarda çoğumuz Windows kullanıyoruz. Ama en azından telefon kullanıcıları bir borçları var. Bunu ödemeleri lazım. Güncellemenin düzgün bir şekilde gelmesi lazım.
Ya umarım gelir ama şu an gidişata bakılırsa Lumia 950'nin Türkiye'deki basın lansmanı yapıldığında Ocak sonu en geç Şubat başında telefonların piyasada olacağı söyleniyordu. İşte Şubat'ın ortasına geldik. Henüz ortada bir cihaz
zaten
yok.
Zaten o fiyatlara da gelmişsin.
Ya o fiyat zaten fiyatlar yanlıştı ama şimdi Bu haftadan sonra hepimiz Mobil Dünya Kongresi için İspanya'da olacağız.
SSD G5'i konuşacağız.
Oradan SSD diyecek, SLR kalitesinde kamerası var. O diyecek ki bende süper hızlı şarj var. Başkası başka bir şey söyleyecek. Sen Lumia 950-2500 liradan piyasaya süreceksin. Hani hep şunu söylüyoruz. Keşke güzel bir işletim sistemi olsa. Keşke uygun fiyatla gelse ama pazar gerçekleri çerçevesinde bilmiyorum okuyucularımız arasında Galaxy S7, LG G5 ya da Xperia Z6'yı gördükten sonra 2500 lira verip hala geliştirme çalışmaları devam eden bir işletim sistemine sahip cihaz almak isteyen olur mu? İlla ki alan olacaktır ama.
Var ben biliyorum birkaç kişi var. Yani alır onlar.
Gerçi azaldığını görüyoruz. Lumia satışlarının performansı ortada, grafiği ortada. Evet. Microsoft'un burada belki yapması gereken illa pazar payı kazanmak istiyorsan 600 lira, 700 lira, hadi 1000 lira altında insanın alabileceği, ilgi duyabileceği, örneğin Snapdragon 650'de farklı özelliklere sahip olan, Lumia serisinin kamera tekniklerine sahip cihazlar yapmak. Çünkü üst segment çok dolu, çok karışık. Alt segmente hala bir fırsat var.
Bu arada ufak bir not verelim. Microsoft'un Android'den elde ettiği lisans paraları Lumia serisinden elde ettiklerini geçmiş durumda.
Belki de bu yüzden dolayı Windows'un mobiller
çok
da umurunda olmuyor.
Büyük bir şirket olarak baktığında.
Çünkü bakıyorsun diğer taraftan Microsoft uygulama satın almalarına da devam ediyor. İşte
Silke'yi
almışlardı ki hakikaten 3. parti klavyeler arasında herhalde en başarılısıdır diye düşünüyorum. Şimdi bir de iPhone'da Groove diye bir müzik uygulaması var ki Microsoft'un zaten Groove diye bir servisi vardı. Onu da biraz araştırdım. Daha önce kullandığım bir yazılım değil açıkçası. Bilmiyorum sen daha önce kullandın
mı? Yok hayır duymamıştım bile.
Makina öğrenme yöntemi yani deep learning dediğimiz yöntem de insanlar için müzik dinleme alışkanlıklarına bağlı playlist tavsiyesinde bulunabilen ki aslında bu Samsung Galaxy serisinde biliyorsun.
Çoğunda olan bir şeydi
ama iPhone tarafındaki en başarılı yazılım olduğu söyleniyor. Belki 10 yıl sonra Microsoft bir uygulama satışı haline de gelebilir. Çünkü gidişat o yönde. Her ay yeni bir başarılı uygulamayı satın alıyorlar. Gidişat değişik ve ilginç. Heyecanla bekliyoruz.
iPhone tarafında ise yeni işlemcinin TSMC'ye emanet olacağı konuşuluyor. Şimdi ne yapmışlardı? TSMC ve Samsung'la beraber gitmişlerdi ama Samsung daha düşük nanometre üretmesine rağmen işlemcinin pil tüketimi TSMC tarafında daha iyi.
Yani bu uzak doğudan gelen bir haber. Böyle olursa şöyle bir resimle karşı karşıya kalacağız. İlk iPhone'dan bu yana ilk defa Samsung çip üretiminde iPhone ekosistemi dışında kalmış olacak. Çünkü ilk 2-3 jenerasyon iPhone'da Samsung'un tasarladığı işlemci kullanılıyordu. Daha sonra Apple tasarlamaya başladı ama yeni üretim Samsung'daydı. Şimdi ise TSMC'ye kayacağı söyleniyor. Bunun farklı nedenleri var. En basit ticari neden olarak bakılırsa çok ciddi rakipler artık birbirlerine karşı. Bugün Apple zaten fırsatını bulsa, teknik ve yatırım anlamında bir alternatif nokta bulsa zaten direkt Samsung'la bağları koparmış şimdiye kadar muhtemelen. İşin teknoloji tarafına bakıldığı zaman dediğinde haklısın. Örneğin iPhone 6 serisindeki A9 işlemcide Samsung 14 nanometre üretti A9'u. TSMC 16 nanometre üretti ama TSMC'nin platformu hem performans hem de verimlilik anlamında %3-4 seviyesinde bile olsa daha iyiydi. Evet. Bu anlama geliyor. Zaten artık Apple'ın olgunlaşmış bir alternatif plan yapabileceğini göstermişti bizlere. Bundan yola çıkarak ve TSMC'nin 10 nanometre tarafındaki ciddi ilerlemesinden dolayı Apple'ın TSMC'ye kayacağı söyleniyor ama benim orada merak ettiğim konu şu. Acaba TSMC'nin üretim kapasitesi ve kabiliyeti buna yetecek mi? Çünkü bu adamlar sadece mobil işlemci üretmiyor. AMD ve Nvidia'nın çiplerini üretiyorlar. Bugün telefonumuzda kullandığımız NFC sensörü bile bunların fabrikalarından çıkıyor mesela. Dolayısıyla zaten çok yoğunlar. Üretim bantları ağzına kadar dolu. Yeni yatırımlar yapacaklardır ama
şimdi şöyle bir şey oluyor.
Ağırlaştığım emin değilim.
Mesela Foxconn'da da bunu gördük. Apple garanti ediyor. Diyor ki senden işte şu kadar milyon tane çip alacağım. Adam o yatırımı görüp yeni bir fabrika yatırımı yapabiliyor. Yani şimdi satabileceği şeyi bilirsen eğer satabileceğini, kesin bir satış rakamın varsa ona göre yatırımların daha kolay oluyordu. Belki de yeni fabrikalar, yeni çalışanlarla şimdi, üretim kapasitesini arttırırlar.
Dediğin de haklısın öyle olabilir ama şöyle de bir durum var. Yani bugün bir yani yarı yetken üretim fabrikası kurmakta birkaç yıl sürüyor.
Evet.
Şimdi içinde o boyutu tabii TSMC'nin daha önceden başlayan bazı yatırımları vardı ama orta uzun vadede Apple TSMC'ye kayarsa bunu şaşırmamak gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi Samsung'da ciddi bir organik bağları vardı uzun süre ama artık kafa kafaya dişli rakipler.
Ekstra olarak notlarda TSMC'nin 10 nanometre üretim sürecindeki ilerlemesinin de Apple'ın hoşuna gittiği konusunda bazı notlar var. Yani bu da önemli bir konu.
Yani şu da olabilir. Yarın öbür gün Apple tarafındaki yani satış adetleri o kadar yüksek ki Mesut. TSMC diyebilir ki üretim bantlarının yarısındaki müşterilerle ben ilişkimi sonlandırıyorum. O tarafı da Apple'a konsantre edeceğim. Yani hani oraya kanalize edeceğim de diyebilir. Çünkü en sonunda Amerikalı'nın dediği gibi money talks yani para varsa işte adam direkt ona göre planlamasını değiştirebiliyor.
Apple tarafındaki bir diğer enteresan haber ise Apple'ın şarj kablolarını banladığını biliyoruz. Eğer orijinal kablo kullanmıyorsanız veya lisans verilmiş bir üreticinin kablosunu kullanmıyorsanız kabloyla şarj bile edemiyorsunuz iPhone'unuzu ne yazık ki. Sahte yani kablolarla belli bir yerden sonra kabloyu banlıyor telefon.
Gidip 50 liralık kabloyu alacaksın diye mağazada.
Evet şimdi ise tamiratta takılmış 3. parti fingerprint sensörlerin yani parmak izi Touch ID okuyucuların banlandığı konuşuluyor. 53 hatası veriyormuş telefon.
Yani çok tartışıldı bu. Direkt telefonda çünkü uyarı vermeye başlıyor. Telefonumuzu restore edemiyoruz 53 hatasından dolayı tarzında. Kurtaramıyoruz ya da gerek diyemiyoruz şeklinde. Tartışmalar çok büyüyünce Apple'ın yaptığı bir açıklama var. Diyor ki her şey kullanıcılarımız için. Her şey onların sağlığı, keyfi ve huzuru için diyorlar ki aslında başka bir parçaya da özellik olsaydı başka şeyler tartışabilirdik ama şimdi Touch ID çok kritik bir özellik.
Ben de öyle düşünüyorum yani. Şimdi parmak izninizi üçüncü parti bir firmaya emanet etmek pek de güvenilir değil Apple tarafında da.
Şimdi orada hani hem o hem de yedek parça konusunda tabii ki şey var. Apple'ın orada düşündüğü şey illaki parçanın performansı ve Touch ID çünkü dokunulan açması gerekiyor. Evet. Yani kullanıcı deneyimi anlamında da bir takım şeyler düşünüyorlardır. Eğer Apple sadece veri güvenliğinden yola çıkarak bu iddiada bulunuyorsa onun biraz altı boş kalır. Çünkü dedikleri şey şuydu. Bu teknoloji kesinlikle kırılamaz. Kesinlikle kurtarılamaz ki hatta bundan dolayı hükümetlerin bile biliyorsun daha önce konuşmuştuk baskı yapıp bunu biraz gevşetmelerini istediği söylenmişti. Ama öyle zannediyorum sadece bundan dolayı değil hem kullanıcı deneyimi hem de tabii ki servisin tek noktadan verilerek ekosistemi bozulmamasında böyle bir argümanları var. İşin içerisinde ticaret var mıdır? İllaki vardır. Sonucunda bunları hesaplanırken pek çok şey ortaya koyuluyor. Ama dediğim gibi ekran olsaydı başka şeyler konuşabilirdik. Fakat Touch ID dediğimiz şey bizim biyometrik bilgilerimizin tutulduğu evet. özellik. Bu açıdan bakıldığında kısmen anlayışla karşılanabilir ama burada tüketiciler şunu isteyebilirler. Tamam böyle olsun ama teknik servis maliyetleri biraz daha düşük olsun ya da bu randevu alma, servise bekleme süreleri biraz daha kısalsın da eğer bir sorun yaşarsak o süreci daha rahat atlatabilirim.
Evet ama açıkçası ben de 3. parti bir firmanın ürettiği parmak izi okuyucuyu kullanmak istemezdim telefonumda. Hele iPhone'sa o kadar para vermişim orijinal parça taktırır kullanırım herhalde. Sorun olmaz. Bir diğer haber ise Android 6.0 ile ilgili. Android 6.0'ın yayılım süreciyle ilgili çok haber yapıyoruz. İşte %1.2'ye ulaşmıştı falan diye konuşuyorduk. Şimdi ise yayılım sürecine Sony'nin yeni ülkeleri de beta sürecine katmasıyla beraber bir artış olacak.
Yani Sony çok acayip bir iş yapıyor. Bayağıdır 2-3 aydır beta program kapsamında Xperia Z3 ve Z3 kompakt kullanıcılarına bunu test ettiriyor. Sony'nin birkaç kere yaptığı açıklama var. İstiyoruz ki biz Android 6.0 hemen verebiliriz ama sorunlardan arındırılmış, mükemmele yakın deneyim sunacak şekilde verelim. Avrupa genelinde zaten 11 tane ülkede 10 bin kullanıcıyla bu işi yapıyorlardı. Şimdi evet. 3 tane daha ülke eklemişler. İspanya, İtalya, Hollanda gibi. Toplamda kullanıcı sayısı artacak. Kullanıcılardan gelen şey de yorumlarda beta sürümünün çok olgunlaştığı ve sorunsuz bir şekilde çalışılabildiği yönündeydi. Zaten Sony'nin yazılımlarını biliyorsunuz. Genelde çok sorun çıkarmayan, akıcı çalışan bir arayüz ve yazılım altyapısıyla geliyor. Kullanıcı sayısı arttığına göre muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nden sonra biz Xperia Z3 jenerasyonuyla beraber yeni cihazların Android 6.0 almaya başladığını göreceğiz. Bu bence önemli bir gelişme. Çünkü üst seviye cihazların 2000 lira verdiğin telefonun çok bekletmeden artık Android evet. 6.0 alması gerekiyor. Ama diğer taraftan Sony ile ilgili başka bir gelişme var. Deniliyor ki Sony tablet pazarından çıkabilir.
Türkiye için çok önemli bir haber değil. Çok önemli zaten değil. Çok kullanıcısı yok.
Ama teknoloji meraklı olarak ben bir isterdim ki Z4'ü kullanayım tablet olarak. Çünkü klavyesiyle beraber bu tablet istediğiniz zaman bilgisayar gibi kullan konseptinin öncülerinden bir tanesiydi evet. Sony tarafı açıkçası. Ama biraz araştırdım şeyi gördüm Mesut. Tablet pazarının son dönemdeki en tatlı dönemi, en tatlı yılı 2013 olmuş. 2013'te bile tablet işinin Sony Mobile'ın toplam gelirlik payı %5. O dönemde bile %5 ise zaten şu an iyice küçülen tablet pazarında da küçülme eğilimli pazarda zaten bir şey kalmamıştır. Çıkmaları çok kötü olmayabilir. Tabii ki yeni ürün görme anlamında bizi biraz üzer ama şirketin yatırımlarını cep telefonlarına daha iyi yönlendirme anlamında belli bir katkı sağlayacağı da bir gerçek.
Evet, Sony'nin neler yapacağını hep birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde göreceğiz. BlackBerry tarafındaki gelişme ise BlackBerry 10'un işletim sistemi tarafında artık geride kalacak.
İlk Android'i çıkarttıktan sonra Android'in güzelliğini gördüler muhtemelen. Açıkçası biz niye böyle bir hata
büyük
yapmışız?
İhtimalle.
Ah benim kafam diye kendi herhalde başlayan iki ellerim
arasında zaten hazır geliştirici grubu var bilmem ne var. Bir de bir sürü departmanı da kapatıyorsun. İşe gerek yok o kadar uğraşmana geliştiricilerle.
Gırla oyun uygulama her şeyi var. Zaten yıllardır aslında hep söylüyorduk bunu. BlackBerry'nin kendi önemli servislerini al, Android'e koy.
Bitti gitti.
Premium cihaz yap, bitti gitti.
Evet.
Privil onu yaptılar. Biraz geç kaldılar. Privil'in fiyatı vesaire biraz yanlıştı ama o potansiyeli görmüş olacaklar ki böyle bir açıklama var. Yani direkt açıklama şu diyorlar ki BlackBerry Privil piyasaya sürdük. Olumlu tepkiler aldık. Orta uzun vadede biz Android ekosisteminde kendimize güvenli bir yer edinebilirsek BlackBerry şirketi olarak iki platformla ilerlemeyeceğiz. Zaten hani güvenli yer edinmeye beklemene gerek yok. Bu saatten sonra BlackBerry onu sen geliştiremezsin.
Yapacak bir şey
kalmıyor. Çünkü üstüne koyamazsın. Zaten evet. finans olarak küçülürken. Şirketin CEO'sunun açıklaması var. İşte Priv çok güzel bir cihazdı. 2016'da yeni şeyler yapacağız tarzında ki en az bir ya da iki tane Android tabanlı cihazı da bu sene çıkartırlar. BB10 yani BlackBerry 10'a devam eder. Yine onların klasik BlackBerry telefonlarını görmeyi sürdürürüz ama bence hani belki en son bu senenin sonunda yani BlackBerry 10'u herhalde veda ederler ve yeni cihaz çıkarmazlar.
Çok büyük bir kayıp olmaz. Darısı Lumia tarafına diyorduk ama Lumia artık kalmadı zaten o tarafta. Bunlar iyi erkenden en azından. Erken dediğim de yine çok erken değil ama geç de olsa durumu farkına vardılar. Devam edecekler.
Bak orada söylemedik. Surface telefonla ilgili dual boot olabileceği, Android ve Windows mobile tabanlı olabileceği söylüyor. En kötü öyle bir şey çıksın da bari insanlar değil mi?
Evet.
Geçiş yapabilsinler.
HTC tarafında Mobil Dünya Kongresi'nde M10'un tanıtılmayacağı artık resmileşti gibi bir şey oldu. Nisan ayında
alıştığımız şeyler. Bir MI9'u geçen sene Mobile Dünya Kongresi'ne tanıttılar ama ondan önce MI7 ve MI8 sanırım hep özel etkinliklerle.
Yani. Nisan ayında Londra'da düzenlenecek özel bir etkinlikle tanıtılacağı konuşuluyor. İnşallah gidip görme fırsatımız olur ama daha öncesinde bir resim paylaşıldı. Resmin M10'a ait olduğu söyleniyor. Biz HTC'nin Türkiye ekibine sorduk. Var mı böyle bir şey, bak çıktı falan, hadi biraz daha detay paylaşın diye. Abi cihaz bu değil dediler. Bakalım doğru mu diyorlar yoksa cihaz o mu? Çünkü cihaz buysa çok da tasarımsal olarak ilerleme kaydedilememiş gibi.
Sosyal medyada paylaşıldığında beğendim diyen de oldu, beğenmedim diyen de oldu. Ya insanlar şunu istiyorlar. M7 olsun tasarım. Alttaki siyahları kaldıralım.
Kapasit tuşlar kalsın.
Snapdragon 820, yüksek performanslı bir kamera, 4 GB RAM ve büyük pil de bize ver. İşte çok zor olmasa gerek.
S7.
Bu ya.
O S7 oldu biraz. Ya işte o tarafta işte sinirli çok zorlaşıyor gitgide. Çünkü bu işin kaymak kısmı M7 ve M8 kısmında HTC'di aslında.
Aynen.
İyi değerlendiremediler onu. İlk metal telefon üretmişsin. M7 dili gibi tutmuş. Marka prestijini arttırmışsın. M8 tamam. O M9 nedir ya?
Yani artık olmuş bitmişin çok hani evet. Konuşmaya gerek yok ama 10 saniye. M7 tasarımı, Snapdragon 820, 5.2 inç işte yüksek çözünürlükte ekran, 3500 mAh pil, iyi bir kamera. Bu
evet,
kadar.
Bitti gitti gerçekten.
Ya bunu hala öngörememeleri tuhaf çünkü mühendislik olarak, şase tasarımı olarak HTC'nin üzerinde hala yok firma. Yani hakikaten ya, çok uzmanlar
öyle ama HTC gibi firmaları zora sokan artık şu olmaya başladı. Şimdi LG tarafına bakıyorsun, adam ekran, pil, kasa, üretimi yapabiliyor. Her şeyi kendisinde. Samsung'a bakıyorsun.
Ayrı bir dünya der ya.
Ayrı bir dünya. İçindeki memory kartından çipine kadar her şeyi kendisi üretiyor. Şimdi o adamın tasarım gücü tabii ki artık daha kolay. Neden? İlk önce telefonu tasarlıyor, pili de ona göre tasarlıyor.
Abi adam 3300 mAh pil koymuş. Bir de diyor ki başkalarında olmayan bir şey veriyorum sana. Kablosuz hızlı şarj adaptörü.
İşte.
Yani böyle bir ekosistem kurmuş. Diğer tarafta tabii sen bir darboğaza giriyorsun. Geçtiğimiz 2015'in son çeyreğinde $100 milyon para kaybetmiş. Yani her çeyrek 100 milyon, evet. 100 milyon, 100 milyon.
Yani bu şase tasarlamanın ötesine gitti artık telefon dünyası.
Yani şey esasına bakıldığında şey konusunda çok havalılardı hep. Yani mesela M9'da da öyleydi işte. Metali kullanma yöntemini değiştirdik. Artık CNC tezgahında 53 adım da yapıyoruz. Evet. 100 adım şöyle yapıyoruz vesaire falan filan. Ki hala M9'un malzeme kalitesine kötü diyemezsin. Tamam sektör konusunda sektördeki rakipler arasında belki en ileriden bir tanesi ama artık onların başka bir şey yapması lazım. Ben M10 çıksın. Snapdragon 820 ve 4 GB RAM zaten çıkar ama bence HTC'nin yapması gereken metal kasalı Snapdragon 650 bir yeni Desire.
Evet doğru.
Orada çok vurucu olur.
O fiyat segmentine vurucu olur.
Segment. Evet. Yani 1500 liraya Snapdragon 650'yi koy. 3 GB RAM'i koy. 3000 mAh pil koy. Hiçbir şey yapamıyorsan git Sony'den bir 20.3 megapiksel sensörü al. Ben bilmiyorum yani. Hani nasıl performans gösterebilir?
Alamıyorlar mı? Almalarına bir şey mani mi oluyor? Ben anlamadım onu.
Yani şimdi Samsung kullanıyor. Kullanamadılar Sony diyor
şu ana kadar.
Pampa gel bakayım sana. Sana şu kadar para vereceğim. Bana 100 milyon sensör var. Apple diyor ki bana bu kadar ver. E şimdi zaten minicik üretim bandı kalıyor. Kendi telefonları var diğer taraftan bakıldığı zaman. İşin sonunda her şey işte kapitalist düzenin.
Evet birazcık öyle bir durum
var. Paran varsa ilk sıraya giriyorsun. Şeyde olduğu gibi. Bazıları şey yapıyor yani. Para veriyor adama. Git sırada önde dur diyor. Tamam mı? Ben beklemeyeyim diyor orada. İşte maç başlamadan ben geleyim önce gireyim tarzında. Bu da biraz ona benziyor sanki.
Huawei tarafında ise işlerin yolunda olduğuna dair haberler var. Zaten ülkemizdeki kuş videosu da.
Kuşçu Ali.
Evet Kuşçu Ali videosu da o kadar para harcanmış bir video olarak düşündüğünde işlerin tıkırında olduğunu gösteriyor. Çünkü açıkçası ben o videoya o kadar para harcamazdım yani.
Ben şimdi ilginç tarafı Huawei'deki arkadaşları, orada çalışan dostları da sosyal medyada takip ediyoruz. Reklam dünya çapında da bayağı oluyormuş. Başka çeşitli mecralar. Çünkü yani kültürel ögeleri ne oldu? Kapadokya gibi zaten dünyada çok meşhur evet. Bir turizm alanında kuşlarla beraber yapılmış bir çalışma. Ki yapılan modellere bakıldığı zaman da Türkiye çapında da ilgi duyulan modeller olmuş. Daha önce zaten biz Huawei ile ilgili şunu söylemiştik. Orta uzun vadede yeni bir Samsung çıkacaksa Huawei'nin olma ihtimali çok yüksek. Çünkü para desen para var. Pazar evet, desen doğru. Zaten Çin'de çok iyi durumdalar. Cihazlara baktığın zaman her şeyin malzeme kalitesi olarak gelişiyorlar. Bugün az önce HTC'yi eleştirdik. Huawei kendi işlemcisini, kendisi tasarlayabilen firmalardan.
Doğru.
Kendi GPU'sunu tasarladığı söyleniyor mesela. Bakıyorsun P8 Lite gibi cihaz var. 9 ayda 10 milyon satmış. Türkiye'de ticaretini yapan kişilerle konuşuyoruz. Vodafone kendi bayisinde kendi telefonundan daha fazla P8 Lite satıyormuş. İşte Smart 6 günde 1000 tane falan gidiyormuş. P8 Lite 2000'e yakın gidiyormuş gibisinden bazı duyumlar var. P8 ailesinin tam genelinin 16 milyona dayandığı söyleniyor. Ve geçtiğimiz ay Huawei dünya çapında 12 milyon telefon sattığı konuşuyor. 12 milyon bir ayda. Yani HTC'ye sorsan arzuladıkları bir rakamdır yani evet, yılın geneline bakıldığı zaman. Çok hızlı biliyorlar. Diğer taraftan üst bakıyorsun Mate 8 gibi. İlgi odağı olmuş. Hani fiyatı doğru yanlış ayrı bir tartışma konusu ama insanları cezbeden ve merak ettirilen bir telefon var. Bakıyorsun şimdi P9'un 6 GB RAM'le geleceği konuşuluyor. Adam da
şimdi her şey yolunda tıkırında. İşin bir neden yok gibi görünüyor. İnşallah daha iyi olurlar. Rekabet artsın. her konuda rekabet arttığı zaman bize yarıyor günün sonunda. Fiyatlar bir şekilde düşüyor.
Aynen öyle. Tabii geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada konuşulan şeyler de hakikaten. Şimdi ticaretini yapıyorsan paranı kazan ama tüketiciyi de hep koru. Tüketiciye destek olduğundan isteklerine de dön ver.
Evet. Meditech'in Helio X20'sini ısınıyor. Bu yüzden iki üretici vazgeç demiştik bir hafta önceki programımızda. Şimdi ise ısınmıyor haberi var.
Meditech direkt cevap vermiş. Çin'deki sosyal medya ve bu da Meditech'in resmi yanıtı var. Diyorlar ki bizim platformumuzda herhangi bir ısınma sorunu yok. Isınma ile ilgili termal haritamızda da şöyle bir yöntem yaptık. Isınma riskinin oluşmaya başladığı anlarda iki tane yüksek performanslıki zaten iki tane var. Cortex-A72'yi kapatıyoruz diyor. Ortada sorun kalmıyor diyor. Şimdi platformun frekansına bakıyorsun 2.5 GHz.
Ortalama bir işlemci gibi çalıştığı zaman sıkıntı yok.
Yani oraya geleceğim. O iki çekirdeği kapattığın zaman ortada Snapdragon 615 gibi işlemci kalıyor. 6753 gibi işlemci kalıyor. 4 tane Cortex-A53. Şimdi Mesut 10 çekirdek, 3 tane küme, 2.5 GHz. GPU güçlen, GPU'nun zarar alanı büyüdü. İşte belli kontrolcüsüyle ilgili çalışmalar var ve 20 nanometredesin. Bu platform zaten ısınacak. Çünkü ısınmayan platform var mı?
Evet, yok.
Ama senin teknik yapın daha fazla ısınmaya meyilli görünüyor. Ama adamlar diyor ki yok diyor biz çözdük diyor. İki tane çekirdeği kapatıyoruz diyor. Isınma ortadan kalkıyor.
Güzel yani. Bizi nerede gördük bunu arkadaşlar? Snapdragon 810'da gördük. Evet her şey orada. Ne yapayım ben hızımı düşürüyorum ısınınca sıkıntı kalmıyor diyordu. Alet zaten orta sınıf telefonlarla aynı çalışmaya başlıyor.
Ben sana biraz daha kötüsünü örnek vereyim. Nvidia teknoloji zamanında neydi? 4+1 hayalet çekirdeğimiz var.
Evet.
O çekirdek devreye girdiği zaman müzik çalar oradan çalışıyor. Diğer 4 tane çekirdeği kapatıyoruz falan. Olmadı. Yani bunlar da
ekranı sararan telefonlar var.
Yani biz hep söylüyoruz bunu. Böyle teknik oyunlara gireceğine yüksek performans, süper verimli 2 çekirdek yap. Al sana işte A9, A10. Yani
evet.
Hani işte Mediatek'in sıkıntıya düştü, darboğaza düştü yer de orası mı? İşin kolayına kaçıp bir paket içerisinde büyük bir zar yapıyorsun şöyle. İçerisine 10 tane çekirdek koyuyorsun. Çok fazla arge yapmadan standart çekirdekleri bir araya getirmek çok karmaşık bir iş değil. Ama işte mimari olarak üzerine çalışmak ciddi bir yatırım bir gerektiriyor.
Evet. 5 yıllık bir telefon Galaxy S2 Android M güncellemesini tattı ama tabii 3. parti olarak biraz
sadece mod üzerine.
Evet, işin profesyonel olmanız lazım ama modlayarak telefon Android 6.0 kurabiliyorsunuz. Tabii ki şimdi şunu da belirtmek lazım. Bu tip modlamalarda birçok açık, birçok böyle sıkıntı oluyor. Sürekli artık modun güncellemelerini takip etmeniz gerekiyor falan filan. Bir yerden sonra yıldırıyor. Ben eskiden telefonu alır almaz rootlardım, modlardım. 3. parti ROM yüklerdim ama ne oluyor biliyor musun? Her gün gidip şeye bakıyorsun. Çünkü bazen kimi zaman telefon geliyor cevaplayamıyorsun o yüklediğin ROM'dan dolayı.
Yani Mesut, sadece mod ortak geliştirme telefonu olan OnePlus'ta bile bazı sıkıntılara sahip bir platformu.
Evet.
Sonucunda kesin olan şu ki Galaxy S2'nin bir şekilde Android 6.0'la tanışması güzel bir gelişme. Bugün Note 5'te Android 6.0 yok teknik olarak baktığınız zaman henüz. Diğer taraftan Galaxy S2 1 GHz işlemci ve çift çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM'li. Bugün hala işte 700-800'e satılan güncel
evet.
telefonuna kadar da güçlü bir telefon teknik olarak baktığınız zaman. Naçizane şahsi düşüncem de benim Galaxy ailesinde her zaman en çok sevdiğim telefon da Galaxy S2'dir. Gerçekten o dönem çok yenilikçi bir telefondu. Bazı eksikleri varmış. Çok süper akıcı çalışmalı söyleniyor ama diğer taraftan buna rağmen telefonda bir takım özelleştirmeleri de imkan tanıyan bir yapıya bürünmüş durumda. Eğer Galaxy S2 sahibi olan varsa ve bu telefon çalışır durumda yanında masada çekmecede bir yerde bekliyorsa bence denilebilir. Çünkü uluslararası versiyon için çıkmış bir
evet,
sürüm
keyifli.
Bu. Keyifli olur. Çünkü biz seviyoruz öyle şeyleri yani. Telefonda özel, senle beraber yıllarca
biz... 5 yıllık bir telefon hayata döndürmek çok manyak bir olay. Ben HTC HD2'ye neler
yaptım. Yani onun üzerine ne kadar uğraştık işte Rus geliştiricinin yenisini yayınlaması vesaire tarzında. Ha diğer taraftan Galaxy S6 ve S6 Edge ile ilgili olarak Android 6.0 Kore'de dağıtılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda Avrupa'ya da gelir diye tahmin ediyoruz. Note 5'in Android 6.0'lı görüntüleri ortaya çıktı. Estetik olarak ufak tefek bazı güncellemeler var. Bildirim çubuğunu biraz beyazlatmışlar falan ama o görsel değişiklikleri ben çok beğenmedim açıkçası. Hem daha stabil hem daha hızlı ve daha performanslı olduğu söyleniyor. Öyle ki öyle zannediyorum ki Android 6.0 çıktığında görünümden ziyade performansı beni etkileyecek gibi Note 5 üzerinde.
Gerçi Note 5 de var ya önümüzdeki senenin en alınır telefon olabilir.
Bilgisayar yani öyle bak.
En alınır telefon olabilir. Şöyle çünkü yeni telefonlar çıkınca onun fiyatı ne olacak merak ediyorum ben herhalde.
Ya bugün Note 3 1200-1300 lira. Note 3 çok alınması bir telefon değil. Hani büyük ekranlı bir telefon almak isteyen belki kullanabilir ama yeni bir telefon olarak ben çok sıcak bakmıyorum. Note 4'e bakıyorsun 1700 lira civarında.
O çok alınabilir durumda.
Çok alınabilir durumda. Note 5'e bakıyorsun 2000 liralara falan bu 2100 liralara falan bulunabiliyor gibi sanki. Önümüzdeki sene muhtemelen dediğin gibi olur. Galaxy S7 ve S7'ye çıktıktan sonra zaten bir fiyat güncellemesi olur gibi geliyor. Çünkü öyle tuhaf bir durumdayız ki Note 4 1700 lira, Galaxy A7 de 1700 lira. Yani zaten öyle bir değişik tuhaf bir durum ortaya çıkmış durumda. Daha önce konuştuğumuz şeylere geliyor. Yeni telefonları göreceğiz ama bir sene öncenin süper telefonları uygun fiyatlarıyla.
Ya ben söyleyeyim bu senenin en büyük avantajı bu senenin süper telefonlarının yani bu Mobil Dünya Kongresi'nin en büyük avantajı olacak. geçtiğimiz senenin süper telefonlarını uygun fiyatlarla bu sene satın alabileceğiz.
Yani biz şimdi 1000 lira altı telefonlarda fiyat performans çabası içerisinde üreticiler. Biz de onun doğru cihazları bulmaya çalışıyoruz ama bir bakıyorsun 1100 liraya 32 GB LG G3 var. Şimdi yani ne yapacaksın?
Diyoruz ki 1000 lira altında Casper şu telefonu üretmiş, tamam. Şimdi sıfır bir telefon, yeni piyasaya giren bir telefon olarak baktın mı süper. Ama G3 var. Ne yapacaksın şimdi?
Fiyat arama motoruna giriyorsun. 1100 liraya LG G3. 3 GB, 32 GB.
32 GB'da ROM var. Yani nereye kadar gidecek bu olay, çok merak ediyorum.
Gerçekten ilginç.
Bu LG'ye de zarar veren bir olay bu arada. Onu da söyleyeyim size.
Para kazanamıyor yani.
Evet,
zaten
para kazanamıyor.
Pazar payı kazanıyor belki ama kar edemiyor.
Ne öyle yazık ki öyle bir durum. Yani bir orada neler çıkmaz döngü var.
Ya işte ticarette olan bir şey. Pazar payı satın alma. O telefonlarla market share dediğimiz o pazarın %5'i, %8'i, %12'si neyse onu elde ediyorsun ama...
Ama sadık müşteri değil o. Yani
hem değil,
fiyatı arttırdığından senden bir daha bir şey almıyor.
Hem değil hem de yeni bir telefon ARGE'sine girdiğin zaman öz kaynaklarından daha fazla kullanmak zorunda kalıyorsun. Kimse 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl onu yaparsın ama orta uzun vadede işler değişebilir. LG'nin oradaki avantajı şu. Güney Kore'nin deki devlet desteği ve bir aile şirketi olmasına ötürü yatırımcı tarafında çok müdahale edemiyorlar buna. Artık kar etmiyorsun, bırak o işi demiyorlar. Çok fazla durumu söz konusu değil ama orta uzun vadede daha iddialı telefonların çıkması için çok süper feasible bir yöntem değil açıkçası.
Gerçi adamlar da asker ediyor falan diyoruz ama güncellemeyi de çatır çatır veriyor be herde.
Ha, güncellemeyi veriyorlar ama bir bakıyorsun çeyrek bazda telefon başına 1 cent kazanmış. Yani
evet.
Şimdi 1 cent. Ya 1 cent için var ya bir üst kata hani bir şişe taşı desen taşımazsın yani.
Hareket etmezsin gerçekten de. VR gözlüklerden bahsediyoruz ama telefon işinde VR kısmını Samsung bu başlattı. Şimdi ise Google Cardboard V2 ile beraber de hız kazandı burası. 2 dolara bir gözlük alıyorsun. Yine aynı deneyimi yaşayabiliyorsun, benzer deneyimi. Ben de bir gözlük edindim ve şunu söyleyebilirim. Eğer bu işi ben ucuz halledeceğim diyorsanız, yüksek çözünürlükte bir telefonunuz da varsa, inanın bana en etkili çözüm. Hatta video izlemek için falan kullanacaksanız bazı etkileşimler için, hiç bilgisayara gerek yok. Telefonundan devam et. Yani bu işte.
Senin aldığın gözlükten hakikaten ofiste kullandık bir süre de acayip bir deneyim. Yani evet. belli kullanım senaryolarında şey yaparsın. Kitler saatlerce gözünden çıkarmazsın muhtemelen.
Ve yüksek çözünürlükte bir telefonda bakıyorsanız iddia ediyorum en kaliteli kaskla aynı görüntü alıyorsunuz. Hatta şu an çıkacak kasklardan daha iyi bir görüntü veriyor. Çünkü telefonun çözünürlüğü çok arttı.
Aynen öyle. Hakikaten yani işte öngörüler var. 2020'lerin sonlarına doğru 180-200 milyar dolarlık pazar olacağı söyleniyor ki şu an bile bu kısıtlı içerikli yapabildiklerine baktığımız zaman gerçekten de bambaşka bir dünyaya götüreceksin.
Öyle,
özellikle oyun ve film izleme gibi konularda çok etkili olabilir gibi.
Alcatel'in OneTouch Idol 4 isimli telefonuysa VR gözlükle gelecekmiş. Bu da güzel bir gelişme.
Yani şunu söyleyeyim. Alcatel'in telefonları Türkiye'de var. Bir şekilde bir test örneği gelmedi. Buradan izliyorlar seni. Bundan sonrası için yeni cihazları da test etmek isteriz. Çünkü Idol serisi fiyat performans olarak özellikle Amerika'da geçen sene çok konuşulan bir seri oldu. Bu 4 seri yeni çıkacak cihazlardan bir tanesi. Snapdragon 652 3 GB RAM'e sahip olan ki 652 3 GB RAM'le orta seviyede fena görünmüyor telefon. Gözlük işi şöyle Mesut. En başta resmi gördüğünüz zaman şey zannediyorsun. Yanında bir gözlük hediye ediyorlar mı diye acaba. Ama gelen yorumlar şu şekilde. Telefonun içinden çıktığı kutuyu kartboarda dönüştürebiliyorsun. Böyle değişik bir yöntem yapmışlar.
Güzel mi o?
Maliyeti arttırmadan. Ama zaten ucuz da bir telefon değil. 400 dolar civarında bir fiyatlandırması olacak. Değişik bir yöntem.
Herkesin yapabileceği bir şey.
O kutuyu daha verimli kullanabilmek adına. Telefonu al, kablonu çıkar, kutuyu gözlüğe çevir.
Müthiş iş.
Çok keyifli bir iş. Zaten çünkü kartboardu biliyorsun Google isteyene bedava verecek noktada çok düşük maliyet olan bir cihaz. O işi yaygınlaştırabilmek adına bundan daha güzel bir yöntem olamaz. Düşünsene Galaxy S7 alıyorsun, kutusunu birden alıp gözlük yap, kullanmaya devam
zaten
et.
Zaten şey güzel yani bir tane Google Cardboard edinin, bakın sonra gidin bir gözlük alın. 20-30 dolara Çin'den alabileceğin gerçekten çok güzel gözlükler var. Görüntü kalitesi artıyor.
Çünkü şöyle bir durum var Mesut, şimdi o ortamı yaşamış birisi olarak vay canına anlatıyoruz, ağzımıza suyu akıyor vesaire ama hani bir göz rahatsızlığın vardır, sana hiç uygun değil. Dolayısıyla
evet,
böylesi ufak bir yatırımla deneyip eğer uygun değilse o işten uzak durmak daha sağlıklı olur.
Geçtiğimiz sene öz çekim konusu özellikle yılın başlarında inanılmaz bir patlama yaptı. Hatta selfie kelimesini o kadar fazla kullandık ki Türkçe'de öz çekim kelimesini kullanmaya başladık. Hemen bir eşleniğini getirdiler. Çok popülerdi. Herkesi bir öz çekim yaparken görüyorduk. Özellikle Samsung burada inanılmaz bir prestij yaptı.
Evet.
Gitti bütün ünlülerin yer aldığı bir öz çekim yer aldı Oscar töreninde ve olayı bitirdiler orada. Şimdi ise öz çekimin yavaş yavaş trendinin aşağı doğru düştüğü konuşuluyor. Hatta Obama'nın öz çekimini reddettiği falan.
Aynen selfie yani öz çekim konusunda devlet başkanları arasına bakmak gerekirse en popüleri Obama. Adam sürekli çekiyor çünkü öz çekim yapıyor. İsteyen çekiliyor vesaire. Hatta geçtiğimiz sene öz çekim çubuğu kullandığı videosu var. BuzzFeed'de falan bir yerlerde bulunabiliyor o video. Ya da YouTube'da aranarak bulunabilir belki. Bu sene ise bir tane videosu ortaya çıktı. Bir sempatizanı, bir onu seven birisi ya da bir Amerikan vatandaşı neyse Obama'yı görüyor. Çekilmek istiyor. senle çekemem diyor. Bak karşındayım diyor zaten. Boş ver diyor çekilmeyi. Yine bir başka toplantıda da diyor. Telefon kullananları anlamıyorum diyor. Sürekli böyle öz çekimden yapmak istiyorlar diyor ama artık telefona bakma diyor. Karşındayım diyor. İndir o telefonu, beni canlı canlı izle diyor. İşin soğumaya başladı. Bir gerçek resmi olarak artık çekmeme konusunda bir şeyi var.
Bu işin suyu çıktı. Konsere gidiyorum. Konseri telefondan izleyen var ya. Konsere gelmiş. Evet. Telefondan izliyor. Bütün konseri kaydediyor. Ne yapacaksın kaydedip?
Gerçi o bana da biraz laf atmış oldu. Ben Hadise konserini Antalya etkinliğine
ama sen test ama için çektin.
Ben onu söyleyeyim. Ben telefonu bildiğin Türk Telekom etkinliğiydi o. 100 kişiyiz. Özel bir konser gibi oldu. Geçtim karşısında. Telefonun kamerayla tezlemini kullandım.
Bir de şey çok kötü oldu yani. Hemen önünde oturuyor adam. Açıyor telefonu. Senin de dikkatini dağılıyor. Tabletle çeken gördüm. Tableti arkadan indirttiler artık kadına ya. Dedi yeter dedi. Ne
kavga
yapıyorsun
ya? Düşünsene paranı vermişsin. Bir aydır bekliyorsun konseri.
Tableti kaldırmış kadın ya. İnanılmaz bir şeyle iPad Pro'yu düşünemiyorum orada.
Çünkü şey vermiş. Sinemaya gidiyorsun. Önüne bir iri yarı adam oturuyor, tamam mı?
Ay öyle dedi.
Orada işte birden tüm hayaller su oluyor.
Neden sinemayı sevmediğini anlıyor.
Aynen. Sonra bir bakıyorsun. Hem kodaman bir adam var karşısında, tableti kaldırıyor. Çok kötü bir durum.
Zor evet.
Elim sokağa kabusu yemin ederim.
LG G5 ile ilgili de yeni gelişmeler var. Ya öyle bir duruma geldik ki G5 mesedi mi? Böyle hızlı gidiyor ikisi de.
Foto finişle vereceğiz herhalde evet. Şampiyonun kim olduğunu. G5 ile ilgili şöyle son dönemde özellikle bazı resmi gelişmeler var. Zaten G5'in resmi adının doğrulandığını davetiyelerde görmüştük. LG geçmiş hafta arka arkaya çıkan sızıntılar sonrasında önce resmi basın bülteninde LG'nin Quick Cover adını verdiği yeni kılıfını gösterdi. Üstte bir ekran alanı var, boşluk, ama aynı zamanda kılıfın ön kısmı, ön panel zaten yarı şeffaf. Yani aslında ekranın arka taraftan görüp çağrıları kabul edebiliyorsun. Güzel bir kılıf yapmışlar ama o kılıfla ilgili daha önemli gelişme şu. Kenarları metalden. LG'nin basın bülteni şöyle bir şey söylüyor. Kenarları metal olması itibariyle bu kılıf LG G5'i bütünleyecek diyor. Dolayısıyla buradan LG G5'in aslında metal kasaya sahip olduğu yönünde çok ciddi bir öngörüde bulunabiliriz artık.
Acaba kılıfın kenarları metal olması şeyde işaret edebilir mi? Bazı kılıfları biliyorsun daha ince ve estetik bir şekilde telefon oturabilmesi adına arka kapak olarak oturuyor. Hı hı. Acaba metal arka kapak bir şekilde ayrılabilecek mi G5'ten?
Arka kısmını görmedim. Belki öyle bir şey de yapabilirler. Ondan tam emin değilim ama.
Çünkü G4 için olanları bilirsin.
Evet evet.
Kapağı çıkartıyorsun, tık diye bir oturtuyorsun.
Oturuyor, aynen.
İncecik bir şey oluyor. Şimdi zaten yeni trend o.
Zaten kılıflardaki aslında olması gereken de o. Kapağın üstüne bir daha kapak niye takayım evet. Ben değil mi? Çok yanlış bir yöntem. Eğer öyleyse daha da güzel olur. Ama günün sonunda metal kasalı bir G5'in müjdelemesi anlamında gerçekten önemli bir gelişme. Diğer taraftan tabii Samsung Galaxy S7 olduğu gibi ki zaten birazdan Galaxy S7'ye de gireceğiz. S7, S7 bu arada bir gel git yaşıyoruz sürekli söylemde. LG G5'in ekranı sürekli açık olacağı konuşuluyor. Şimdi orada iki tane argüman var. Biliyorsun LG telefonlarda televizyonlarında olduğu gibi büyük oranda IPS panel kullanıyordu ki üretim tarafında da en büyük üreticilerden bir tanesi ama G4'ün 10 tane iyi özelliğini sayarsan eğer eksilerini saymaya başladığında birinci tarafta ekranın çok enerji tüketmesi gelir evet. Muhtemelen.
Ve ekranı çok yüksek kullanırsan da çok ısınıyor telefon.
Çok ısınması gelir, doğru söylüyorsun. Şimdi IPS panelin böylesi verimlilikte sürekli açık kalması gibi bir durum söz konusu
İmkansız,
olamaz.
İmkansız, öyle bir teknoloji
öyle
yok.
Öyle bir teknoloji yok. Bundan dolayı ilk yorum şu, muhtemelen ki üretim kapasitesini arttırdıkları için de bu ön plana çıkıyor. G5'in ekranı OLED tabanlı olabilir. Eğer OLED tabanlı olsa biliyorsun kısmi aydınlatma yapabiliyorsun mesela, bir sürü evet. Avantajı var vesaire tarzında ama OLED içinde de telefona girmeyebilirler maliyetlerden dolayı deniliyor. İkinci bir seçenek ise bizim daha önce Casio'nun akıllı saatinde gördüğümüz
iki ekran
olabilir. Üstte bir çok ince bir ekran katmanı daha olur. Ekran sadece monokrom yapıda olup bir bildirim gösterme özelliği işlemi görebilir.
Ona hiç gireceklerini düşünmüyorum ben ya.
Dediğin gibi ise muhtemelen OLED panel görebiliriz. Orada da özellikle siyahın gerçek siyah olması anlamında
avantaj
çok başarılı
var.
Bir ekran olabilir.
Ama bakın burada birçok telefonu taktık şeyde denedik VRCast'ta. OLED tamam yüksek çözünürlükte Galaxy S7 Edge güzel bir performanslara girdi. S7 Edge diyorum, S6 Edge Plus. Güzel bir performanslara girdi ama en iyi performansı ben G5'ten aldım.
G4'den aldım.
G4 ya. G4'ten aldım. IPS panelin parlaklığı, piksel yoğunluğu, piksel dizilişi falan orada daha iyi bir deneyim sunuyor.
Yok şaka maka, burada bir sürü cihaz denedik. Farklı ekran çözünürlüklerine sahip. iPhone'undan Sony'sine, Samsung'una kadar. Hakikaten bana da daha hoş gelen
G4
oldu gerçekten.
Tuhaf. İnşallah yani o OLED'e geçerken de saçma sapan dizilimlerle, hilelerle o görüntü kalitesinden taviz vermezler. Çünkü ben özellikle bu senenin sonlarına doğru bu işte Oculus'un çıkışı, Vive'ın piyasaya sürülüşüyle beraber telefon için kaskları daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum.
Ya özellikle Vive'dan sonra, çünkü muhtemelen HTC'nin ana iş telefon olduğu için bir entegrasyon yapacaklardı, bir orada bir bağlantı kuracaklardı gibi. Bu gelişme içeriğin hızlanması konusunda bir itici güç olursa eğer, çünkü yani bugün gözlükler işte 10 numara gözlük almış. Çin'den alıyorsun geliyor evet. Premium gözlük gibi 50-60 dolara. Ama işte ne izleyeyim diye baktığın zaman o adamın marketine girip bir şeyler araman gerekiyor ya da internette bir şeyler bulman gerekiyor. O tarafta işte HTC gibi, Oculus gibi firmalar Facebook üzerinden belki o işi hızlandırabilirlerse muazzam bir deneyim izleyebilirler.
Ya bu arada gözlüğü aldığımız firma kendi marketini, kendi sanal gerçeklik uygulamasını falan da yapmış. Yani kaskı takıyorsunuz, o sanal gerçeklik uygulamasının içinde Bluetooth joystick ile dolaşıyorsunuz falan. Keyifli ya.
Hemen hemen bütün gazeteleri beğendin sen. Şahsen çok da yakın ilgin olduğu için. Sence şu anda ne durumda?
Ya şöyle bir şey herhalde.
Hem büyük markalarınkine bakalım hem de Çinlilerin onları yakalayıp yakalamama durumu.
Ya açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oculus'undan Vive'ına kadar çok şükür hepsini deneyimleme, VR'ına kadar hepsini deneyimleme, kullanma ve kullanma derken de suyunu çıkartana kadar kullanma fırsatını bulduk. Yani keyif aldık hepsinden, deneyimledik. Öyle birkaç dakikalık gösterimler değil. Ama en son şu kaska kadar bana çoğu o kadar keyif vermedi diyelim. Yani bu kaskın keyfi farklı oldu. Neden? Fiyatından çok ucuza mal ettiğim için bir de elimdeki telefona ayrı bir anlam daha kattım.
Evet, katma değerli bir
özellik. Zaten telefonu kullanıyorum, var elimde. Hiçbir şeye ihtiyacım olmadan takıyorum içine. Sağ gerçeklik deneyimi yaşamaya başlıyorum. Video izliyorum. YouTube'da bir sürü video var. Bir sürü içerik var. Resimlere bakıyorsun. Kendi fotoğraflarını 3 boyutlu hale getiren şeyler var. Onlar da çok enteresan olmuş. Kendi çektiğin panoramik fotoğrafları falan da o hale getirebiliyorsun. Bambaşka bir deneyim oldu bana ve ben şeye çok şaşırdım. İçerik var internette. Sen de dikkat ettin. Evet. Gösteriyorum sana.
Biraz araman gerekiyor. Buluyorsun ama.
Buluyorsun. İnanılmaz bir deneyim oldu. Yani sadece Oculus'un 450-500 dolara satıldığını düşününce... Ben sana söyleyeyim.
Yani 8 olay... tane alırsın bütün ailenin bir harcı yaparsın.
Cep telefonundan yürüyecek olay.
Bana da öyle geliyor biraz açıkçası. Çünkü yani gözlüğü taktığınız anda deneyim hakikaten çok bireyselleşiyor. Çok kişiselleşmeye başlıyor ve sesle de bütünleştirdiğin zaman onu hakikaten sinema salonundaymış gibi bir etki yaratıyoruz. Ya. Tabii gelişmesi gereken yönler var. Pikselleri görüyorsun vesaire bir takım eksikler var ama teknolojinin geldiği nokta itibariyle gerçekten heyecan verici. Yani
çok tatlı. Hatta ben şunu söyleyeyim size. Bu kaskların şöyle bir avantajı da var. Mesela ki çık piyasaya G3. Zaten 2K ekran var.
Evet.
Git bir tane elden düşmüş G3 bul. Hatta kayıtsız mayıtsız olsun. Fiyatı daha da düşük olsun.
Bunun için kullanabilirsin.
Git kaskının içine tak. Daha da düşük fiyata müthiş bir kask elde edebilirsin. Yani sadece kaskına da dike bir telefonun olur. Çatır çatır da kullanırsın herhalde.
Orada hakikaten ucuz yollu gözlükler yürüyecek gibi. Çünkü Oculus'un gözlüğü 400... Ya burada hani Oculus vesaire konuşuyoruz. Tabii ki onlar geldi.
Tabii onların deneyimi bambaşka zaten. Onlar ama PC.
Ucuz yollar bayağı yürüyecek gibi. Ben orada şahsen bunların ötesinde artık özellikle şu HTC Vive ile beraber elleri kontrol edebilme olayı da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü benim de en son onu da denediğim demoda gözlüğü takıp elinde kumandasıyla beraber mutfağa gidip ekmek kesebiliyor olman, işte dolabın kapısını açıp oradan süt alabiliyor olman gerçekten güzel. Çünkü diğer duyuların da yavaş yavaş bu işin içerisinde alınması gerekiyor ki
evet,
o hissiyatı yakalayabilirim.
Yani PC platformunda ise tabii ki Vive'ın tartışılmaz bir üstünlüğü var orada. Özellikle bu gözlüklerde en önemli şey gözlüğü taktıktan sonra herhangi bir şekilde göz veya benzeri bir hastalık yaşamamak.
Yormaması
baş
lazım.
Dönmesi falan olmaması lazım. Vive orada tek zaten. Diğerlerinin hepsi bunu yapıyor. Oyun kısmında da PlayStation VR büyük ihtimalle olayı kapatacak.
Ya
neden?
İşte,
kabloyu tak çalışsın.
İşte orada da çok konuşuna çıkmış gibi oluruz ama hep şeyi tartışıyoruz da PlayStation donanımı acaba o gözlüğü de getirecek mi? Acaba o gözün yanında ayrı bir donanımsal hızlandırma kutusu mu olacak? Ondan sonra şey. Çünkü o konsolları, o donanımları bugün masaüstüne geçtiğiniz zaman 980 Ti'yi tavsiye ediyorsa evet, ya da 970'i o donanım bir tarafta oyun oynatırken bir taraftan gözlük için sana 3 boyut etkisi verecek görüntü sağlayamaz gibi geliyor.
Ama
çıkıyorsun.
İlk başta biliyorsun çıtır çerez keyifli oyunlarla gidiyor. Aslında tabii, biz VR için belki de ayrı bir program yapıp hepsini böyle masa üstüne koyup teknik özelliklerinden şeye kadar konuşsak.
Bu vesile okuyuculara da sormuş olduk. Öyle bir talep olursa
İsterlerse yaparız. Samsung Galaxy S7, S7'ye geçelim. Ben S7 demeye alışığım. Erdi S7 demeye alışık. Bazen onun da kafasını karıştırıyorum ister istemez. Pek çok görsel ortaya çıktı. Ben telefonun görsellerinden tasarımını aldığı var beğenmedim. Ama bakalım çok iyi özelliklere sahip olacak.
O arkadan çekilmiş Vietnamlıların paylaştığı bir görüntü var. Orada biraz plastiksimsi bir etki yaratıyor.
Valla hiç hoş durmuyor ya.
Orada biraz şey var hakikaten. Yani Galaxy A7 gibi etki yaratmıyor açıkçası bakıyoruz. Sanki, ama diğer taraftan işte Galaxy A7'ye bakıyorsun cam, mam, metal çerçeve derken plastik olmayacağını zaten öngörebiliyorsun. Çünkü PR görsellerine bakıldığı zaman da bildiğin hani olması gereken telefon gibi karşımıza çıkıyor. Burada daha önce konuşmuştuk zaten Galaxy S7'nin detaylarını. Arka kameradaki o çıkıntının olmayacağını söylemiştik. Bazı okuyucular da bize hani olabilecek şeklinde uyarmışlardı. Hakikaten son gelen bilgiler şu şekilde. 1,5 mm civarındaki o çıkıntı 0.5 mm gibi bir değere düşecek ki neredeyse kaybolacak gibi diyebiliriz. Yani masanın üzerine koyduğunuz zaman belki plastik çerçevesi çok evet, az kendini belli eder ama gelişecek gibi görünüyor. Pil doğrulandı. Galaxy S7 HD 3600 mAh'lık bir pil olacak. Bunun 2 gün boyunca telefonun çalıştırabileceği, 20 saate varan video pil ömrü sunabileceği söyleniyor ki bunlar gerçekten inanılmaz değerler. Geçtiğimiz hafta bazı Samsung içerisindeki Samsung'a yakın ya da bu işin ticaretini yapan kişilerden belki telefonda micro SD kart slot olmayabilir tarzında duyumlar aldık ama yine doğrulama şansımız oldu. Micro SD kart slot olacak gibi görünüyor telefonlarda. Tiplerine baktığınız zaman çok radikal değişimler yok. Geçtiğimiz senenin tasarımları biraz daha kozmetik güncellemelerle evet, devam ediyor. Antutu test sonucu ortaya çıktı. 135 bin puana yakın bir skor var şu an itibariyle. şu ana kadar çıkmış skorlar anlamında en hızlı telefon unvanını kazanıyor diğer taraftan. Türkiye 64 GB'lık seçeneklerine geleceğini yine geçtiğimiz hafta içerisinde duymuş olduk. Açıkçası kamera tarafıyla ilgili çok ciddi vurgular var. Ben birkaç kişiyle konuşma şansı yakaladım. Deniliyor ki işlemcisi çok hızlı, pili çok uzun ömürlü gidiyor ama işlemcisi biraz daha yavaş olsaydı, pili biraz daha kısa gitseydi bile o kamerayı görünce o telefonu almak isteyecek kadar ciddi gelişmeler var dediler.
Zaten açıkçası şu anki merak ediyorum. Kameraları çok iyi. Ne hale getirdiler merakla bekliyoruz.
Ben de merak ediyorum. Şimdi Snapdragon 820 platformu zaten destek veriyor. 4K'da 60 kare saniye çekebilen, fotoğraf konusunda artık düşük ışık performansında geliştiği ki 12 megapiksellik yeni bir sensörün olacağını da zaten biliyoruz. Yani çok heyecan verici telefonlar geliyor. G5, S7, S7 Edge. Mobil Dünya Kongresi'nde muhtemelen olmayacak ama işte M10, Xperia Z6 ya da bunlar artık isimleri ne olursa. Yani bu senenin telefonları geçen senenin telefonlarını biraz daha geçiş telefonuymuş gibi bırakacak gibi görünüyor açıkçası.
Bu arada bir de anket düzenleyelim, mobilitenin altına koyalım. Bir sonraki programda da bunu tartışırız. Sizi en çok heyecanlandıran yeni telefon hangisi?
Ya da Mobil Dünya Kongresi'nde en çok hangisi üzerine duralım? Yani evet. Aynı yere çıkacaklar.
Gerçi hepsinin üstüne duracağız. Bizim böyle bir seçme şansımız olmuyor ama en azından sizi en çok heyecanlandıran hangisi bunu görmüş olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.